Ayrım 21.
Locke Newton'u çok severdi ve daha sonra çalıştığı bir görev için Newton'u tavsiye etti. Newton bir defasında odasındaki ocak ateşinin çok yakında uyumanın verdiği inatçı bir uykusuzluğun sonucu olarak Locke'un ona hakaret ettiği düşüncesine kapıldı ve ona bunu yazdı. Sonrasında bir başka mektupla ondan özür diledi. Hekim John Locke. John Locke tıbbi akademik unvanların hiçbirisini almamış olmasına karşın yine de hekimdi ve kendisini öncelikle hekim sayardı. Onun durumu yalnızca konferans salonlarında değil, beynin kıvrımlarında ve hastanın başucunda hekim olduğunu kanıtlar. Onun tıbbi emeklerinin kanıtı olarak tarihi oluşturan çeşitli klinik vaka tarihlerine, tıbbi denemelerine, günlüklerine ve not defterlerine sahibiz. Bunların hemen hiçbiri yayımlanmadı. Çünkü Locke çok fazla yazmakla birlikte çok azını yayımladı. Bunun nedeni basılı sözcüklere günümüzde pek rastlanmayan büyük bir saygı duymasıydı. Herhalde. Locke'un tıp yazıları tıp felsefesine giriş olan De Arte Medicus'ı gövdenin küçük, duyarsız parçalar aracılığıyla işlendiğini savunduğu Sydenham'ın yardımıyla hazırlanmış Anatomi adlı makalesi Respiration is Usus, Locke'a acı veren kişisel nedenlerle ilgi duyduğu bir konu olan Tussis'i Sydenham'ın çiçek hastalığı üstüne tasarladığı bir eseri için yazdığı ithaf ve ön sözü ve hepsinden önemli olan mektupları, günceleri ve Dewhurst, Foxbourne, Osler, Cranston ve diğerleri tarafından zekice çözümlenen, içinden gelen not tutma dürtüsüyle kılı kırk yararak yazdığı el yazısı, yüzlerce sayfa sıradan defterleri. Bu el yazıları tıp konusunda çok fazla şeyi içerir. Ama olgunluk çağında yazdıkları felsefe, ekonomi, eğitim, ticaret ve tanrı bilimle ilgilidir. Paris'te Karita Hastanesi'nde frengili bir hastanın irin, ter ve salya çıkarmasıyla hastalığın tohumlarının yok edilmesi için civa sıvayarak yapılan tedavisi de Locke'un tıp notları arasındadır. Locke'a göre ilaç hazırlama kitabı yararlı birkaç ilaçla sınırlıydı. Doğada bildiğim tek şifa verici dediği kına kına kabuğu gibi. John Locke'un tedavi ettiği en tanınmış iki hastası yanlarında çalıştığı, sonradan Shaftesbury kontu olan Lord Ashley ve Lady Northumberland'dı. Lord Ashley Locke'la kendi doktoru Thomas'ın yokluğunda tanıştı. Doktor Thomas'la çalışan Locke'tan Oxford'da pazar ve pazartesi sabahları içmek için 12 şişe su getirmesini rica etti. Oxford'dan fazla uzak olmayan King's Stone yakınındaki Astrop'ta bulunan demir ve tuz içeren bu su kaynağı Thomas Willis'ın özelliklerini keşfettiği zamandan beri meşhurdu. Gerçekte Lord Ashley'in hastalığı karaciğerinde irin toplayan hidatit bir kistti ve bu durum nedeniyle yıllardır karın bölgesinde şiddetli sancılar oluyordu. Bu kist dağılanarak açıldı ve irin büyük oranda boşaltıldığında Locke Sydenham'a danıştıktan sonra iltihaplı yerden irini çeken gümüş bir tüp yerleştirdi. Bu tüp Lord Ashley'in hayatı boyunca orada kaldı. Ünlü Dryden'in öncülüğünde dönemin taşlama yazarları gümüş tüpü acımasızca eğlence konusu yaptılar. Tüp, Shaftesbury kontunun gelecekte hareketli ve entrikalarla dolu dinamik bir hayat sürmesini engellemedi. Locke'un ikinci tanınmış hastası Northumberland Kontesi, Fransa'daki İngiltere Büyükelçisi'nin eşiydi. Kontes, yüzünün sağ yarısındaki şiddetli acı veren kasılmalarla birkaç aydır acı çekiyordu. Fransız hekimler tedavilerinde başarısız olmuşlardı. Shaftesbury Lord'unun özel danışmanı olarak göreve başlaması nedeniyle 5 yıl önce tıbbi çalışmaları bırakmış olmasına karşın Kontes Locke'u çağırttı. Locke'un danıştığı Sydenham, kontesin diş etlerine uygulanacak müsil, alkollü şurup ve hardal yakısından oluşan lokal ağrı kesici merhemle tedavi edileceği fikrine katıldı. Avrupa'da ilk kez Locke tarafından tanımlanan bu trigeminal nevraloji filozofun ikinci büyük tıbbi vakasıydı. Ne yazık ki 1690'da Locke'un kendisi kronik öksürük ve irinli tükürükle ağır hasta olup Sydenham'ın öğüdüne ihtiyacı olduğu zaman üstad yeni ölmüştü. Locke'un arkadaşı Goodall, Dr. Morton'un ünlü haplarını önerdi. Ne Goodall'ın ne de onu izleyen hekimlerin öğütleri Locke'un kronik bronşite ve amfizeminine çare olamadı. Annus Mirabilis, 1671 yılı John Locke'un Annus Mirabilis'iydi. Felsefi bir roket gibi onu ölümsüzlüğe taşıyacak olan ünlü denemesi zihninde tam olarak o yıl biçimlendi. Tanınmayan hekimin Batı felsefe tarihindeki en büyük filozof hekim olması alın yazısıydı. Acaba insan düşüncesinin bir baş eseri söz konusu edildiğinde tasarlandığı yılın mı yoksa insanlığa açıklandığı yılın mı esas alınacağı konusunda kuşkuya yer var mıdır? Bence yoktur. Annus Mirabilis bir filozof, hekim, sanatçı, bilim adamının daha sonra onun ölümsüz olacak eserine gebe kaldığı yıldır. Gerisi kaçınılmaz biçimde doğumla sonuçlanan gebelik süresidir. İnsanlık tarihindeki bir aydınlanma zamanı olarak kutlanması gereken insan zihninde bir düşüncenin filizlendiği ışıklandır. Locke'un denemesinin tam olarak ne zaman ve nasıl doğduğunu biliyoruz. Yaşamının 20 yılını alacak sorunla ilgilenmeye başladığı büyülü saati bize kendisi anlatır. Bu denemenin tarihiyle sizi sıkacaksam da şunları söylemeden geçemeyeceğim. 5-6 arkadaş benim odamda toplanmış, bundan çok ayrı bir konu üzerine konuşurken her yönden önümüze çıkan güçlükler karşısında çok geçmeden susup kaldılar. Zihinlerimizi karıştıran bu kuşkulara bir çözüm bulmaya hiçbir biçimde yaklaşamadığımız bir şaşkınlık süresinden sonra ben de yanlış yolda olduğumuz düşüncesi uyandı. O dünyayı soruşturmaya girişmeden önce kendi yeteneklerimizi gözden geçirmek ve bizim kavrayışımızın hangi nesneler için uygun olduğunu ya da olmadığını görmek gerekliydi. Arkadaşlara bunu önerdim. Hepsi seve seve kabul etti ve onun üzerine bunun ilk soruşturmamız olması kararlaştırıldı. Sonraki toplantımızda sunduğum, daha önce hiç üstüne düşünmediğim bir konudaki bazı aceleci ve sindirilmemiş düşünceler bu incelemeye ilk girişin esini oldu. Böylece tesadüfen başlayan temenni ile devam etti. Birbiriyle bağlantısız bölümlerle yazıldı ve uzun süreli ihmallerden sonra uygun fırsatlarda ya da havama göre yeniden ele alındı. Ve en sonunda sağlığımın üzerine titrenen bir emeklilik bana boş zaman verdi, onu şimdi gördüğünüz hale getirdi. Bu konuşma içlerinde Sydenham, Mam Lefort ve James Traill'in de olduğu 5-6 arkadaşın arasında Ecclesfield House'da geçti. Traill'in kendi notlarında tartışmanın ahlak ve vahiy edilmiş din ilkeleri üstüne olduğunu yazdı. Londra'daki unutulmaz toplantıdan kısa bir süre sonra Locke Oxford'da denemesinin taslağını yazmaya başladı. O sırada felsefenin uzak ve dingil kırlarına çok yabancı olan politikaya girişmiş olmasına karşın Locke'un İngiliz felsefe tarihinde en etkili kitapla sonuçlanan entelektüel bir serüvene atılması az rastlanır bir durumdur. John Locke yaşamın bir ödev olduğuna inanıyordu ve bu ödev bilgiyi değil, bilgiyi gerektiren kendi kendini oluşturmayı içeriyordu. Böylece Locke kesin ve pratik gerekliliklerden hareketle yaşamda nasıl yaşayacağını bilmek için felsefe yaptı. Bunu unutmayalım. Locke'a göre bilginin kaynağı akıl değil deneyimdir. Locke'un denemesi Gilbert Ryle'a göre bir bilimler kuramıdır. İddialar Descartes ve Leibniz'in söylediği gibi doğuştan gelmez. Akıl bir tabula rasa'dır. İddialar duyular aracılığıyla dış algı ya da fizik durumunun iç algılarla elde edilen deneyimden ortaya çıkar. Bir ya da birkaç duyudan, duygudan, yansımadan ya da her ikisinden birden çıkan basit, bölünemez iddialar vardır. Ayrıca belleğe dayanan basit iddiaların çağrışımı ya da bileşiminden çıkan karmaşık iddialar vardır. Basit iddialar zihinde iz bırakır ve bağdaştırılabilir ya da birleştirilebilir. Bu kavram İngiliz psikolojisinde büyük etki yapmıştır. İddiaların şeyleri simgelemesi gibi sözcükler de iddiaları simgeleyen uzlaşımsal işaretlerdir. Locke insan bilgisinin nesnelerini bilimlerin eski stoacı anlayışta fizik, etik ve mantık diye üç bölüme ayırması gibi üç kategoriye ayırdı. Ancak Locke stoacı mantık yerine gösterge bilimi ya da hastalık belirtileri anlamında işaretler öğretisini koydu. Romanel'e göre Locke mantığın bilgimizin işaretlerinin soruşturulmasından daha fazlası, cahilliğimizin belirtilerinin de soruşturulması olduğunu düşünüyordu. Locke bütününü kapsayan bir insan bilgisi yaklaşımını benimsemeyi öneriyordu. İnsan bilgisinin ilk başlangıçlarının gerçek tarihini keşfetmesine olanak veren tarihsel sade yöntem sahibiydi. Sonuçlarının geçerliliğini belirlemek için deneyim ve gözlemi kullanmayı, kendimizi hastanın başucunda Sydenham'ı dinliyormuş gibi hissedebiliriz, önerir. Locke'un tarihsel dediği ve olguların gözlenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılmasına taraftar olduğundan kurguyu reddettiği görgül yöntemi böyledir. Sydenham kendisini doğalcı hastalık tarihçisi olarak görüyorduysa Locke kendini doğalcı bilgi tarihçisi olarak kabul ediyordu. Sydenham'ın sade ve açık yöntemi çiçek hastalığı tedavisi için kullanacağı gibi Locke'un tarihsel sade yöntemi de bilgiye ulaşmak için kullanılacaktı. Locke'un mantığı Sydenham'ın öznelleştirilmiş hekimlik mantığı olacaktı. Locke metafizik jungle'ında tehlikeye atılmadı. Dünyanın rengarenk bahçesine aydınlık gözlerle bakmak ona yetti. Onun hükümet üstüne iki incelemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirisinde geliştirilen fikirlerin tohumlarını barındırır. Hoşgörü üstüne mektuplarda kilisenin devletten ayrılmasının gereğini göstererek Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasını ve kültürel yaşamını da etkiledi. Locke'un siyasi kuramları, onun yaşam deneyimleri ve felsefenin tozlu bir lamba değil, parlak bir fener olması gerektiği kavramı üzerinde kuruldu. Bu kuramlar aracılığıyla denemesinde olduğu gibi zihinsel eylemlerin gizemli diyarının topografyasını keşfetti ve belki de çözümsel psikolojinin ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Locke'a göre devlet liberal bir varlıktı. Patriyarşi, ilahi hak öğretisini ve kralların mutlak iktidarını reddetti. Onun başlangıç noktası bütün insanların özgür ve eşit olduğu doğal durumdu. Tanrı insanların birbirini sevmesi gerektiği gibi uyması gereken bir doğal yasa düzenlemişti. İnsanlar özgür olarak değil, gerçekte özgür olmak için doğarlar. Bu nedenle kralın ona halkın verdiğinden başkaca mutlak yetkisi yoktur. İdeal devlet hoşgörülü, anayasal, temsili monarşidir. Devlet ve kilise birbirinden bağımsız olacaktır. Locke insanlar arasındaki akılcı, toplumsal sözleşme kuramını savundu. Buna göre kral yürütme yetkisiyle ve parlamento yasama yetkisiyle tepede yer alacak ve her ikisi de topluma karşı sorumlu olacaklardı. Bu iki güce daha sonrasında öteki ikisiyle birleştiğinde üzerinde siyasi liberalizmin kurulacağı sacayağını oluşturacak yargı gücü eklenecekti. Locke'un değeri. Bu yaşamın beş büyük ve değişmez zevki, sağlık, ün, bilgi, iyilik yapmak ve hepsinden önce bir başka yaşamda mutluluğu ummaktır, der Locke. Tek başına bu sözler filozofun göz kamaştıran dış görünüşünün altındaki soluk alan insanı açığa vuruyor. Yumuşak huylu bir insan, eserlerini okumakla tanınabildiği gibi sevmeyi de öğreten bir yazar. O insanlığın bir veli nimeti. Yalnızca doğruluk ve adalet, özgürlük ve hoşgörü güneşini yansıtan bir ayna. Karanlık zamanları aydınlatmış bir mumdu. Metafizikçi materyalizm çağında Locke, ideaları, akıl gözünün imgeleri ya da resimleri, tasarımları, hayalleri, kavramları bilinçte bulunan varlıklar diye kabul ederek büyü ve mistiğin ve insan zihninin yalnızca maddi olması görüşünün karşısında oldu. Gilbert Ryle'a göre bize bir bilgi kuramı değil, bilimler kuramı vermiş, böylece bizi bütün karışıklıktan kurtaran ve kendi kendimize sorduğumuz önemli soruların anlamını kavramayı öğreten Locke, kendi sözleriyle toprağı azıcık temizleyerek bilgi yolunda engel çıkaran, çerçöpün birazını kaldıran emekçiydi. Hekim ve filozof John Locke, sade ve mütevazi yaşamında özgürlük, hoşgörü ve bilgi öğretilerinin tarihi etkisinin kâşife doğru yolu gösterdiği için sayesinde zorlu bir zirvenin keşfedildiğini bilen çobanınkinden daha fazla olacağını asla hayal etmemişti. Tarihte en fazla söz sahibi olan hekim filozoflardan biridir. Çünkü kendi küçük kişisel tarihiyle büyük insanlık hikayesine katkıda bulundu. Deneyicilik ve aydınlanma. İdealizmin çalkantılı çağının entelektüel ve bilimsel başarıları izleyen yüzyılda doğa yasalarına karşı sarsılmaz bir inanç ve insan aklına karşı derin bir güven yarattı. Akılcı insan kendinin evrenle uyumlu olduğunu düşünüyordu ve perde herhalde tarihin en iyimser dönemine açılmıştı. Birçok fiziksel ilkenin keşfi, düşünen insanları evreni değişmez yasalara göre işleyen kocaman bir makine olarak adlandırmaları için yüreklendirdi. Yalnızca maddi dünyada değil, siyaset, ekonomi, etik, din, toplum ve felsefede de belirleyici ilkeler olmalıydı. İnsanlar bilimsel çalışmalarından kazandıkları bilgiyi toplumsal ve siyasal yaşama doğru bir biçimde uyarlarlarsa mükemmel toplumu yaratabileceklerine inanmaya başladılar. Aydınlanma olarak bilinen bu yeni entelektüel hareket orta sınıflarda kök saldı. Bunların artan servetleri ve boş zamanları bilimsel akademiler kurmalarını, profesyonel gazeteler çıkarmalarını, siyasal ve toplumsal ilkeleri tartışmak için topluluk oluşturmalarını olanaklı kıldı. Çeşitlilik. Bu çağ aynı zamanda bir karşıtlık ve paradoks çağıydı. Volta ve Lavoisier modern elektrofizik ve kimyanın temellerini kurarken bazı Londralılar James Graham'ın cinsel gücü arttırdığı zannedilen cennet yatağında yatmak için büyük miktarlarda para ödüyorlardı. Özgürlük ve eşitlikten söz eden filozoflar Afrikalı köle ticaretinden gelen kazançları duyarsızca cebe indiriyorlardı. Bireyin onuru üzerine birçok tartışma yapılıyor ama askerler ve denizciler kamçılanmaya devam ediyor ve suçlular açıkça işkence görüyorlar ya da asılıyorlardı. Bir uygarlık cilasının orta çağın boş inan ve zalimlik kalıntılarını güçlükle örttüğü çağdı. Aydınlanmanın bir diğer özelliği onun laik konuşlanmasıydı. Katolik ve Protestan ruhban sınıfı kendilerini genellikle eski siyasal ve toplumsal düzenle özdeşleştirmişti. Onlar durmadan kendi aralarında çekişirlerken insanlar artık tek Hristiyan yektesi olduğundan kuşku duymaya başladı. Öteki yeni eğilimler karşılaştırmalı din araştırmaları, kutsal kitabın tarihi doğruluğu konusunda bilginlerin artan kuşkuculuğu, inançlar ya da papazlar olmadan da oldukça mutlu yaşar görünen soylu canavarlara ve Çinlilere karşı duyulan hayranlıktı. Bu eğilimler içinden özellikle İngiltere'de bazı tanınmış adamların esinlediği, Hristiyanlığı yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmış, ustaşı inançlardan temizlemeyi amaçlayan ussal bir tanrı bilimi gelişti. Hedefleri Hristiyanlığı yeniden biçimlendirmek ve bir doğa tanrısı inancını geliştirmekti. Kendilerine yaradancı dediler. Evren bir makinedir. Doğal din bütün insanlar için ortaktır. Tanrı ilk nedendir ancak kendi yarattığı yasalara müdahale edemez ilkelerini vaaz ettiler. Gelişen yaradancılık 1717'de İngiltere'de doğan ve 18. yüzyılın en etkin felsefi güçlerinden biri olan Masonluğun yayılmasından fazlasıyla güç aldı. Barok dönemin sanatı birçok alanda egemenliğini sürdürdü. Ancak yüzyıl içinde sanatçılar 14. Louis çağının çok ağır asaletini bıraktılar ve pek çok taş işçi süslemeciliğinin kullanıldığı zarif ve uçarı bir tarz geliştirdiler. Bu tarz da Rokoko adını aldı. Aydınlanma çağının insanları güzelliğin diğer her şey gibi doğa yasalarınca yönetildiğine inanıyorlardı. Klasik dış bina cephelerinden, geometrik biçimlere göre düzenlenmiş bahçelerden, uyum içinde tasarlanmış caddeler ve meydanlardan zevk alıyorlardı. Aynı şekilde kontrpuan ve harmoninin çok titiz kurallarına göre düzenlenmiş ve bestelenmiş müzikten hoşlanıyorlardı. Bu alanda göze çarpan usta Johann Sebastian Bach'tır. Bu devir boyunca hiçbir şey incelenemeyecek kadar kutsal değildi. Otoritecilik, dogmacılık, hoşgörüsüzlük ve sansür gibi kuşkucuların saldırısına uğradı. Esen rüzgarlar Joseph Edison ve Richard Steele'nin Zevzek ve Seyirci'deki kibar yorumlarını, Alexander Pope'nin şiirsel ironisini, bütün insanlıkla alay eden Jonathan Swift'in acımasız taşlamalarını ortaya çıkardı. Kendilerine filozof diyen kişiler dikkatlerini bir akıl bilimi gereksinimine yönelttiler. Yaradancı öğretilere ve inaklara cesaretle meydan okurlarken kilise eleştiriyi yapanların yeterliliğini sorgulayarak yanıt veriyordu. İnancı yıkmaya niyetlenen akıl neydi? Düşünce yöntemleri ne kadar geçerliydi? İnsan bilgisinin kaynakları ve sınırları nasıl belirlenmişti? Bir akıl eleştirisi yapmanın zamanı gelmişti ve böyle bir araştırma için zemin deneyiciler üçlüsü Locke, Berkeley, Hume tarafından hazırlanmıştı. Deneycilik. John Locke'un 72 yıllık ömrünün 4 yılı 17. yüzyılda geçti. Ama onun entelektüel etkisi 18. yüzyılda görüldü. Özgür düşünce ve söz söyleme hakkının ateşli savunucusu olan Locke, kralların kutsal haklarının karşısında oldu ve mülkiyet hakkıyla biçimlenen demokrasiye inandı. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin tohumları ve ilk devrimini doğrulamak için 1690 yılında yayımladığı hükümet hakkındaki iki incelemenin ikincisinde bulunur ve Kuzey ve Güney Carolina'da bulunan koloni için bir anayasa örneği yazdı.